Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 6 Ocak 2022 Perşembe. Her yönüyle sağlık oturumlarının da 6.sını gerçekleştireceğiz. Bu akşam yine iki değerli konuğumuz, hocamız var. Doçent Doktor Beyza Özçınar ve Açelya Ertem. Beyza Hoca'yı her yönüyle sağlık oturumlarının ikincisinden hatırlayacak takipçilerimiz. O oturumda meme kanseri üzerine bilgilendirme yapmıştı ve sorularımızı cevaplandırmıştı. Bugün de farklı bir konu üzerine sunumu olacak Açelya Hoca ile birlikte ve yine soruları da cevaplandıracaklar. Bugünkü konumuz da günlük yaşantımızda gıda takviyelerinin yeri ve kullanım önerileri. Hoş geldiniz her ikiniz de Beyza Hocam,
Hoş
Açelya
bulduk. Hoş
Hocam.
bulduk.
İyi
Teşekkür
akşamlar
ederim.
diliyorum
Hoş geldiniz.
herkese. İyi akşamlar. Öncelikle burada olduğunuz için, katıldığınız için eğitimimize çok teşekkür ederiz. Beyza Hoca'yı ikinci işte meme kanseriyle ilgili oturumda gelenler tanıyor ama mutlaka ilk kez dinleyecek olanlar da var olacaktır. Hocam önce sizi, sonrasında Açelya Hoca'yı da tanıyarak başlayalım mı? Ve ben burada artık mikrofonu size de bırakıyorum.
Tamam. Çok teşekkür ederim Nurşen Hanım. Nurşen Hanım'ı tabii birkaç yıldır tanıyorum ben. Daha önce de dernek aracılığıyla bir takım programlar ve organizasyonlara katılmıştım. Ben aslında genel cerrahi uzmanıyım. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, yani Çapa Tıp'ta, halk arasında hep Çapa Tıp diye geçiyor çünkü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Meme ve endokrin cerrahisi, yani meme hastalıkları, meme sağlığı, meme kanseri, tiroid, paratiroid hastalıkları, kanserleri ve bunların cerrahisiyle ilgileniyorum aslında primer olarak. Hep meme kanseriyle ilgili konuştuk bugüne kadar. Yani gene sorular gelirse tabii ki o konudan da bahsederiz. Ama bir ay önceki programda meme kanseri üzerine konuştuğumuz için bu sefer biraz daha farklı bir konuyu ele alalım diye düşündüm. Yani benim aklıma öyle geldi. Biraz daha dinamik, biraz daha güncel, belki biraz daha heyecanlı bir konu aslında. Biliyoruz ki, yani ben tıp doktoruyum. Biz tıp doktorları aslında genelde işte hastalar bize hastalandıktan sonra geliyorlar, biliyorsunuz. Hastalandıktan sonra biz de bir takım ilaç tedavileri öneriyoruz. Genelde çok böyle işte vitamin takviyeleri, beslenme takviyeleri, gıda takviyeleri son yıllarda aslında bizim de gündemimize girmeye başladı. Halbuki bu hep baştan beri çok önemliydi ama bir şekilde bizim gündemimizde çok fazla yoktu. Belki bizler de yeni yeni önemini anlamaya ve kavramaya başladık. Öyle düşünüyorum. Tabii ki biz hastalıkları tedavi ediyoruz ama bir amacımız da ne aslında? Halk sağlığı konusunda hep bu bize öğretilir tıp fakültesinde. Sağlıklı kalmak. Yani hastalanmamak, hastalığı önlemek. Yani evet, hastalandıktan sonra tedavi etmek bir durum. Ama bir de önemli olan şu var: hastalanmadan önlem almak. Hastalanmamak için ne yapabiliriz? Sağlıklı kalmak için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi özellikle biliyorsunuz, yani son 2 yıldır bütün dünyanın gündeminde pandemi, koronavirüs pandemisi. Ciddi, ölümcül ve çok ağır seyreden hastalarımız var. Birçok kişiyi kaybettik ülkemizde ve dünyamızda. Hani bunların da bu kadar gündemde olduğu dönemde sağlıklı kalmak için nelere dikkat edebiliriz konusunu konuşmak istedim. Onun için de Açeli Hanım'dan rica ettim. Açeli Hanım kendisi açıkçası bu konularda benden daha iyi ve güncel bilgilere sahip. Dediğim gibi biz tıp doktorları olarak bu konuları o kadar gündeme almıyoruz. Açelya Hanım kendisi holistik beslenme uzmanı, aynı zamanda da yaşam koçu. Ben kendim de bir takım destek ve önerilere ihtiyacım olduğunda kendisinden öneri alıyorum, bilgi alıyorum. Ne yapmam gerekiyor, ne kullanayım, ne edeyim şeklinde. O yüzden ben davet ettim kendisini. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Kabul ettiğiniz ve geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
Hoş buldum. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu gece burada olmak benim için çok büyük bir keyif.
Hoş geldiniz tekrar. Şimdi aslında biraz önce böyle programın arka planında çok güzel bir sohbet başlamıştı. Ben dedim ki biz kayıt altına alalım bu programı. Bu sohbet çok güzel gidiyor. İzleyenler de bizim o keyifli sohbetimizi izlesinler diye. Şimdi bir giriş yapmış olduk beraber ne konuşacağımızla ilgili. Onun üzerine böyle ufak tefek araya girişlerle konuşmaya devam edeceğiz. Yani az önce söylediğim gibi bir kere en önemlisi insanın sağlıklı kalması için, hastalanmaması için, kısa sürede tedavi olabilmesi için ya da tedavi başarı oranlarının artması için gerçekten aslında bizim yaşantımızda çok da önemsemediğimiz çok önemli bir konu var. Bu da beslenme. Yani beslenme, evet, bizim Türk mutfağımız çok lezzetli, inanılmaz güzel gıdalar var, çok çeşitli ama buna rağmen artık günümüzde gıdalar eski besin değerlerine sahip değiller. Değişen hava koşulları, tarım koşulları, ilaçlamalar çok sebepten dolayı. O yüzden bir de mutfağımız çok lezzetli ama bir yandan da böyle işte sağlığa zararlı da çok yemeğimiz var. O yüzden biz de yemeği genel olarak seven bir milletiz. Ama sağlıklı kalmak için ne yapmamız lazım? Biraz tabii bazı şeylere dikkat etmek lazım. Beslenme çok önemli bir konu. Açeli Hanım, bu konuda ne diyorsunuz? Yani beslenme önemli konu dedim de hani bu gıda takviye besin değerleri düştü, artık yeterli gıda alamıyoruz. Yani aslında ben her şeyi yiyorum deyince yeterli oluyor mu şu koşullarda?
Ya çok güzel bir noktaya değindiniz aslında bakarsanız. Yemeklerimiz, çok doğru söylüyorsunuz. Hakikaten çok lezzetli ve birçok sebzeyi de barındırıyor içerisinde. Bizim mutfağımız çok çeşitli olmasının yanında bitki örtümüzde, işte sebzeye de meyveye de rahatlıkla ulaşabiliyoruz birçok ülkeye karşıt olarak. Bununla birlikte söylediğiniz bir şey o kadar önemli ki, çünkü bu birçok insanın maalesef gözünden kaçan, belki bilgisinin olmadığı bir durum. Bundan yıllar önce bir meyvenin, bir sebzenin içerdiği besin değeri maalesef bugün artık yok. Ha, buna ne sebep oldu? Buna sebep olan şey maalesef sentetik kimyasal gübreleme sistemi. Buna sebep olan şey hormonlu gıdalar, GDO'lu, genetik yapısı değiştirilmiş tohumlar. Havanın kirlenmesi, suyun toksik olması, kirlenmesi. Bakın geçen yıl çok ciddi hastalıklarla boğuşuyoruz pandemiyle. Ama tüm çevreye baktığınız zaman geçen yıl bir müsilaj problemi doğdu Türkiye'de. Denizlerimizin dipten ne derece kirli olduğunu gördük. Şimdi konuştuğumuzda değerli meslektaşlarımızla, doktorlarımızla, hocalarımızla balık yiyin diye öneren, biraz önce kamera arkasında güzel sohbetler yapıyorduk. Televizyonlarda programlar izliyoruz. İşte şu meyveyi tüketin, şu sebzeyi tüketin, bol bol balık yiyin. Evet, balık yiyelim, fakat denizin dibi de artık temiz değil. Canlılar ağır metal ile besleniyorlar. Ağır metal, civa, bunlar sağlığa son derece toksik etkisi olan maddeler. Bundan dolayı da sağlıklı beslenebilmek için takviye kullanmamız gerekiyor. Evet, bu son dönemde dediğiniz gibi sevgili Beyza doktorum, yoğunlaşmaya başlandı. Daha çok adı söylenmeye başladı. Vitaminler, mineraller, takviyeler. Sağlıklı beslenme, bütünsel beslenme çok önemli. Holistik dediniz. Ben orada kısacık holistik ne demek ondan bahsetmek istiyorum. Holistik tıp, holistik beslenme, tıbba beslenme bütünsel bir yaklaşım anlamına geliyor. Yani bedensel, ruhsal, fiziksel, akıl, beden ve ruh bütünlüğünün bir arada beslenmesi anlamına geliyor. Bu öğreti çok eskiye dayanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi evet, tıbbı asla inkar etmiyoruz. Çünkü kanıtlara dayalıdır tıp, bilim. Onu inkar etmeden bu öğretilerle neden sonuç ilişkisini araştırmak çok önemli. Holistik bakış açısında nasıl besleniyoruz? Çevremiz bize nasıl bir ruh hali tanıyor? Acaba fiziksel anlamda kendimize bakıyor muyuz? Uyku düzenimiz nasıl? Sağlık çok önemli ama sağlıklı yaşam için, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için sadece bu yeterli değil. Biz düzenli uyuyor muyuz? Çevredeki o stresi nasıl karşılıyoruz? Onun için bir bütünsel yaklaşım çok ama çok önemli.
Kesinlikle. Şimdi ben hep konuya girerken de bahsettim. Meme kanseriyle primer olarak çok ilgilendiğimi, hani bu konunun uzmanı olduğumu. Şimdi meme kanserinden bile ya da başka birçok kanserden, işte kalp damar hastalıklarından hep diyoruz ki riskimiz tamamen kanser olmayı engellemek mümkün değil. Hani bugün çünkü bunu daha henüz bulabilmiş değiliz. Yani bunun bir aşısı da yok. İşte şunu yersen kanser olmazsın, bunu içersen olmazsın gibi bir bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz ve doktorlar olarak da öneriyoruz. Mesela meme kanseri için diyoruz ki İşte sağlıklı beslenin, Akdeniz tipi beslenin, yeşilliklerden, sebzeden, meyveden ağırlıklı beslenin, bol bol su için, sigara, alkol tüketmeyin, stresten uzak kalın, günde, haftada en az 3 kere 45-50 dakika tempolu yürüyüş yapın, düzenli uykularınızı uyuyun gibi genel önerileri aslında yapıyoruz. Bunlar bilinen şeyler, bilimsel olarak da gösterilmiş. Ama tabii ki hani bunların hepsini yaptığınız zaman kanser olmayacağınızın garantisini vermek gibi bir şey söz konusu değil. Ama riskin azaldığını biliyoruz. Obezite bugün en önemli sorunlarımızdan bir tanesi ve giderek çığ gibi artmaya başladı bütün dünyada. Ve şu an Türkiye istatistiklerine baktığımızda kanserlerin yaklaşık %11-12'sinin obeziteyle, yani şişmanlıkla bağlantısı çıkıyor. Onun dışında keza kalp damar hastalıkları, kolesterol, tansiyon, koroner arter hastalıkları, bunların hepsi gene yeme ve yaşam biçimiyle alakalı. Stres, uykusuzluk, zaten etrafımızda yeterince negatif şey var. Diyorsunuz ya, işte balığı yiyoruz, balıktan almamız gereken besini alamadığımız gibi bir de zehirli maddeler alıyoruz. Niye? Çünkü atıklar. Bütün hepsi denizde. Bunların arıtma sistemleri düzgün değil. Ondan sonra bir sürü fabrikalar, artık üretim şeyleri çıktı. Bunların hepsinin zehirli atıkları var, ağır metal atıkları var. Bunlar ne oluyor? Bir şekilde toprağa karışıyor, suya karışıyor ve sonra gene beslenme zincirimizin içine giriyor ve beslenme zinciriyle birlikte dönüp bize geliyor. Tabii zaman içerisinde vücudumuzda birikiyor bazı şeyler. Şimdi bazı maddeler var zehirli, alıyorsunuz vücuttan atıyorsunuz, ama bazı maddeler var alıyorsunuz ama atamıyorsunuz. Bunlar birikiyor, birikiyor ve hastalıklara sebep oluyor. O yüzden işte hep böyle televizyonlarda da çok çıkıyor ya antioksidanlar. İşte neden bu antioksidanlar? Çünkü bu zehirli şeylerin vücuttan atılması için bizim için çok önemli. Bunların vücutta birikip bizi hastalandırmasını engellemeye çalışıyor. Ama bugün antioksidan dediğimiz şeyler mesela işte kış ayındaki meyvelerde var. Portakal, mandalina, limon, greyfurt, işte yeşil biber, domates, bunlar mesela elma, bunlar nasıl? Antioksidan. Ama antioksidan diye sadece bunları yiyerek yeterince besin alamıyoruz maalesef. Biz tıp fakültesindeyken, hani çok yaşlı değilim ama gene de bayağı bir zaman oldu ben tıp fakültesindeyken, bize şöyle öğretiyorlardı. Kim düzgün, düzenli beslenen, her tür gıdayı alan kimsenin ekstradan vitamin almasına gerek yoktur diye öğrendik biz tıp fakültesinde. Çünkü öyleydi. Çünkü doğal yaşamda yaşayan insanların gerçekten ek besinlere ihtiyacı kalmıyordu ve bugün görüyorsunuz köylerde köy hayatı yaşayan, temiz havada yaşayan insanlar çok daha uzun süreler yaşıyor. 90-100 yaşlarına kadar yaşıyorlar. Biz şehirde, özellikle büyük şehirde, İstanbul'da yaşayanlar 40'ında 50'sinde kalp krizinden kürk kaza geliyor, Allah korusun. İnşallah Allah hayırlı ömürler yaşamamızı nasip etsin hepimize. Önce onu söylüyorum. Ama yani siz ne kadar büyük şehirde yaşarsanız, ne kadar kalabalık, stres içerisinde yaşarsanız o kadar yaşamımız da kısalıyor. Evet. Şu an bir gündem olarak şimdi yeni bir soru açmak istiyorum. Bunlar gerçekten çok önemli tartışmalar, konuştuğumuz şeyler.
Buraya bir parantez açmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir konuya değindiniz. Hani detoks, antioksidanlar, toksinlerin vücuttan atılması gerçekten çok önemli. İşte bu toksinlerin atılmasında işte bir takım yeşil sebzelerden bahsettiniz. İşte kuru erik mesela bunlardan bir tanesidir. Üzüm, yaban mersini çok güçlü antioksidanlardır. Ispanak, lahana. Öte yandan bir gerçekten bahsetmiştik ki maalesef besin değeri olmayan doğru tarım, doğal tarıma artık ulaşamıyoruz. Ondan dolayı dışarıdan takviyeye ihtiyacımız var demiştik. İşte bu anlamda toksinlerin atılmasında bağırsak temizliği çok önemli. İkinci beyin bağırsak diyoruz. Baktığınız zaman gribal enfeksiyonlardan tutun, ruhsal bozukluklara, bir takım kötü huylu hastalıklara kadar temeli bağırsakların doğru çalışmaması, bağırsak florasının bozulmasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı da mutlaka vücuda probiyotik ve prebiyotikleri almamız çok önemli.
Bunlar zaten sürekli televizyonlarda da konuşuluyor, bu prebiyotik, probiyotik diye sürekli. Evet, yani evet. Bunları nasıl almak öneriyorsunuz? Yani şimdi bağırsaklar, evet, gerçekten bizim için çok önemli. Bu zaten pozitif bilimde de artık bağırsaklar ikinci beyin gibi kabul edilmeye başlandı. Bağırsaklarımızda evet, belli bir bakteri floramız var. O floranın düzgün olması ve bağırsaklarımızın düzenli çalışması, vücudumuzun hem metabolizması, hem sağlıklı olmamız, hem de kilomuzu korumamız için çok önemli. Peki, evet, bu madem bu konuya başladık, bu bağırsaklarımız için ne yapalım? Nasıl, ne öneriyorsunuz bu bağırsaklarımızı korumak için?
Bağırsaklarımızda biliyorsunuz faydalı, zararlı milyonlarca bakteri var.
Evet.
Şimdi bağırsak florası bir böyle boru gibi hissettiğimizde, yani düşündüğümüzde bağırsakları, borunun içerisinden dışkıları hemen düşünelim, bağırsaklardan geçen.
Uzun ince bir boru gibi düşünelim, evet, metrelerce.
Boru, içinden atıkları attığınızı düşünelim. Kenarlarına da takıldıklarını. Şimdi o kenarlara takılan çapak diyelim, kir diyelim, pas diyelim. Hani aklımızda öyle düşünüyoruz.
Evet, sonra dışkı oluyor ya, o dışarı atıyoruz.
Evet, hı-hı, dışarı atıyoruz. İşte burada maalesef yediğimiz, içtiğimiz toksik maddelerden dolayı işte antidepresan kullanıyor olabiliriz, ağrı kesici kullanmış olabiliriz, antibiyotiği söyledim mi kullanmış olabiliriz. Yavaş yavaş artık floradaki faydalı bakterileri de dışarı atmaya ve maalesef onları öldürmeye başlıyoruz. Bundan dolayı da bağırsak spazmları, kabızlık veya ishal veya sindirim sistemi problemleri, sonra cilt ve deri hastalıkları, sedef, egzama, mantar gibi veya gribal enfeksiyonlar veya bugün özellikle pandemide virütik hastalıklara yakalanma oranı maalesef artmaya başlıyor. Onun için probiyotik mutlaka almamız gerekiyor. Ha, probiyotik dışarıdan alınması gereken bir şey. Evlerde kefir yapabiliyoruz ama yaptığımız en doğal kefirde iki çeşit bakteri oluyor. Halbuki vücudumuzda farklı farklı bakterilerin olması gerekiyor. Mesela Lactobacillus, Rhamnosus, hani Latince isimleri var, şimdi burada karışıklık yaratmayalım. Bu bakteriler ne kadar çeşitli olursa o derece vücudumuzda faydalı bakteri oranı artmaya başlıyor. Ama probiyotik yanında aynı zamanda prebiyotik ve liften zengin gıdalarla beslenmemiz mutlaka ve mutlaka çok önemli. Ben mutlaka düzenli kullanıyorum. Çünkü ailemde polip geçmişimiz var ve bu poliplerin de oluşmasını engellemek adına, olası problemi yaşamamak adına benim sindirim sistemime çok daha dikkat etmem gerekiyor. Yediğimiz sebzelerden tutun ete kadar maalesef zararlı birçok bakteriye maruz kalıyoruz.
Evet. Yani özellikle
haftada bir şey sorabilir miyim?
Tabii ki.
Tabii ki.
Probiyotik derken şimdi dinleyicilerimizin de anlayabilmesi için hani açıklamak gerektiğini düşünüyorum. Dışarıdan alıyorum derken bu şeyde piyasada satılan probiyotik işte kapsüller işte şeyler.
Gibi, evet.
Onları
alınan dış beslenme için alınan kapsül probiyotikler. Dışarıda birçok marka var. Benim kullandığım, tercih ettiğim markalar var. Dilerseniz daha sonra elbette bilgi verebilirim. Şimdi reklama girmesin.
Bunun için markadan çok şöyle bir şey belki önerebilirsiniz. Yani onların içerikleri yani mesela bazısında işte 3 çeşit oluyor, bazısında 3, 4, 5 çeşit oluyor. Tek seferde kaç milyar tane şey alacağız?
Bravo.
Bunlarla ilgili birazcık hani genel bilgi verirsin. Sonuçta bugün bu kayıtlar işte bundan 3 sene sonra da dinlenebilecek. Dinlenebilecek ama 3 sene sonra belki bugün olmayan bir marka piyasaya sürülecek ve biz o markanın iyi olup olmadığını da anlayabilmek isteriz. O yüzden hani en azından böyle bir şey söylüyorum. Işte.
Tabii ki. Mesela minimum 6 farklı bakteri ihtiva etmesi çok önemli. Mesela kefir yaptığınız zaman evde, biraz önce söylemiştim. Maksimum iki tane bakteri alabiliyorsunuz. Çeşitlilik önemli. 8 milyar koloni, mesela benim kullanmış olduğum üründe 8 milyarlık koloni oluşturabilme gücü olan bir probiyotik kullanıyorum ben. Hakikaten çok önemli. Bu kolonilerin farklılığı, çeşitliliği, fazlalığı tüm sindirim sisteminizi düzenliyor. Sağlıklı bir bağışıklık sisteminizi güçlendirici bir etkisi oluyor tabii ki. Doğal olmasına ben çok dikkat ediyorum. Yani sentetik, kimyasal olmaması. Hani kullanmış olduğunuz hangi ürünü kullanırsanız kullanın, mutlaka ve mutlaka doğal yollarla üretilmiş olmasına lütfen dikkat edin. Çünkü artık her şey o kadar yapay, o kadar kimyasal oldu ki sonrasında bir yeri yaparken bir tarafı bozuyoruz. Doğalı, bakanlık onaylı olması, yani hasır altı çok fazla ürün olabiliyor. Bakanlık onayıyla ülkemizde olması dikkat etmeniz gereken şeyler.
Şöyle söyleyebilirim, şimdi belki bilmediğim daha kimileri neler var, benim bildiğim onlarca marka var piyasada, bilmediğim belki yüzlerce de olabilir. Yani her gün her gittiğim yerde farklı bir ürünle karşılaşıyorum. Tabii ki insan bu kadar farklı markanın içerisinde bakıyorsun, probiyotik, o da yani seçmek tabii ki biraz araştırmak gerekiyor bunlara karar vermeden önce. Açeli Hanım'ın dediği çok doğru. Madem kimyasallardan, sentetiklerden uzak durmaya çalışıyoruz, zaten onlardan dolayı sağlığımız bozulmaya başladı. O yüzden doğal ürünler olması önemli. Şimdi bakanlık onayı tabii ki çok önemli. Bir de uluslararası, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur belki, Amerika'nın besin ve ilaç onaylarını veren FDA var. Yani o FDA onayı gerçekten o ürünün sağlıklı bir şekilde kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Tarım Bakanlığı onayı gene içerisinde zararlı madde olmadığı anlamına geliyor ama bizim Tarım Bakanlığı onayımız çok yeterli değil. Orada yani vücuda zararlı olmadığını sadece gösteriyor. Maalesef gıda takviyeleri Sağlık Bakanlığı'ndan onay almıyor. Türkiye'deki şey bu şekilde, ne diyeyim, bürokratik işlemler bu şekilde. İlaç kategorisine girmedikleri için Tarım Bakanlığı'ndan onay alınıyor. Ama uluslararası markalara, yurt dışında farklı ülkelerde de satışa sunulmuş, FDA onayı almış ürünler daha tercih sebebi olmalı. Sadece Türkiye'de üretilen Tarım Bakanlığı onaylı ürünler biraz daha soru işareti. Yani onları ben tavsiye edemem açıkçası. Çünkü yeterli araştırma yapılmamış oluyor onlarla ilgili. O konuya dikkat etmek lazım. Onun dışında bir hekim olarak mesela şunu biliyoruz ki biz, tabii çok sık antibiyotik kullanıyoruz. Biz de çok yazıyoruz. Biz yazmadığımız zaman hastalar kızıyor. Hocam antibiyotik yazmayacak mısınız diyorlar. Zorla antibiyotik yazdırmaya çalışıyorlar. Antibiyotik evet gerçekten çok önemli bir buluş. Yani antibiyotik olmadan önce insanlar enfeksiyonlardan patır patır ölüyormuş. Ama antibiyotik, her kullandığımız antibiyotiğin işte bu bağırsaklarımızdaki o milyonlarca faydalı bakteriyi de öldürdüğünü unutmamak lazım. Bir nevi kemoterapi gibi düşünün. Kemoterapi nasıl kanser hücrelerini yok ederken sağlıklı hücrelere de zarar veriyor? Ne oluyor? Saçları dökülüyor insanların, tırnakları soyuluyor, ciltleri dökülüyor. Çünkü neden? Sağlıklı hücrelere de bir yandan zarar veriyor. İşte antibiyotik de bizi bir yandan tedavi ederken bir yandan sağlıklı bakterilerimizi de yok ediyor. Ne oluyor? Antibiyotik sonrası ishal olabiliyoruz. Bağırsak alışkanlıklarımız değişiyor. Yani antibiyotik kullanmayın demiyorum kesinlikle. Antibiyotik kullanacağız. Gerektikçe tabii ki, yani ekstradan kullanmayın tabii ki. Ama gerektiği koşullarda antibiyotik kullanalım. Kullanalım ama antibiyotik kullanırken bağırsaklarımızdaki bir takım oluşabilecek şeylerin de farkında olup bunun için de önlem alalım. Hani bu bağırsaklarımızdaki problemler daha böyle uzamasın diye, daha büyük sıkıntılara yol açmasın. Mesela yani probiyotik alabiliriz mesela antibiyotiklerle birlikte veya antibiyotiklerden sonra. Bağırsak alışkanlıklarının düzenli olması, düzenli dışkılama, dışkılarken yumuşak kıvamda, ıkınmadan, zorlanmadan dışkılamak, her gün düzenli dışkılamak çok önemli. Bir kere zaten birçok makat hastalığı açısından, işte biliyorsunuz hemoroidit, makat çatlağı, bunlar bizim bize çok sık gelen hastalıklar. Ben artık hani bunlarla ilgilenmiyorum, daha spesifik çalışıyorum, meme, tiroid, onun üzerine çalışıyorum ama genel cerrahinin ilgi alanlarından biri de bu, kabızlık ve makat rahatsızlıkları. Türkiye'de inanılmaz çok. Neden? Yağlı, hamur işi çok yiyoruz, katı gıda tüketimimiz çok fazla, acılı, baharatlı şeyleri çok yiyoruz. Bunların hepsi bize işte farklı yollardan geri dönüyor. O yüzden bağırsaklarımızın düzenli çalışması için bir yol, evet, prebiyotikler ve probiyotikler. Bunları da dediğimiz gibi mecbur dışarıdan takviye almak zorundayız. Başka türlü çok evde yapabileceğimiz şeyler değil. Başka nelere dikkat edelim Açeli Hanım?
Bağırsakla alakalı mı yoksa genel anlamda?
Genel olarak diyebiliriz. Yani şimdi bağırsaklarla alakalı işte şey dedik, sebze, meyve ağırlıklı, içerisinde lif oranı yüksek gıdalar tüketmek, yeşillikler tüketmek önemli. Ama mesela bazen birçoğumuz işte aktif yaşam içerisinde, koşuşturmaca içerisinde, işte hızlı beslenme, çabuk beslenme, fast food alışkanlıkları, işte böyle yeterince sebze meyve ağırlıklı salata beslenemeyebiliyoruz. Özellikle böyle yoğun iş koşuşturmacası içerisinde. O zaman hani eğer bunları yeterince biz evlerde yaparak da alamıyorsak, bunların da bir takım şeyleri var değil mi? Gıda takviyeleri var.
Tabii ki. Aslında bütün mesele hücresel beslenme. Şimdi biz beslenmeyle karın doyurmayı maalesef karıştırıyoruz. Karnım doydu, beslendim. Hayır. Yediğimiz içtiğimizle birlikte bizim hücrelerimizi beslememiz çok önemli. Midemizi doldurmak ve o doygunluk hissi değil. hücrelerin beslenmesinde de hakikaten çok önemli aslında besin maddeleri, takviyeler var. Şimdi ben sağlıklı yaşam sektörüne 7 yıl oldu gireli ve 7 yıldır çok fazla araştırma yapıyorum. Bütünsel yaklaşımda okuduğum kitaplarda özellikle bu kadim döneme ait İbn Sina olsun, Hipokrat olsun, şöyle bir İbn Rüşd olsun baktığınızda hep geçmiş dönem bitkilerinden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi aloe vera. Biz toplumumuzda aloe vera'yı kremi yapılan bir bitki olarak tanıdık. Öyle değil mi? En azından ben
evet, kendim... Bütün kozmetik ürünlerin içerisinde bir aloe vera var. Şimdi bütün kozmetik mağazalarına girdiğimizde işte aloe vera'lı kremler, yüz kremleri, cilt bakım ürünleri falan her yerde var. Aloe vera çok meşhur. Hatta aloe vera çiçeği de var. O da çok meşhur.
Evet. Zaten Bodrum'da yazlığımız var. Bakıyorum her bahçede neredeyse aloe vera bulabiliyorsunuz ve genelde yara yanık tedavisinde bu bitkileri kullanıyorlar. Kaktüs olarak biliniyor. Enteresan. Aslında aloe vera zambakgil. Yaklaşık 300 farklı çeşit.
Ben de bilmiyordum bunu.
Evet evet, zambakgillerden, kaktüs değil. Dikkat edilmesi gereken şey şu. Hani İbn Sina diyor ya, ilacınız besin, besinleriniz ilaç. Ama aynı zamanda o besinler, o bitkiler zehir de olabiliyor. Şimdi aloe vera'nın 300 farklı çeşidi var. Bir tek türü var ki Barbadensis Miller. Bu hem yenilebiliyor, hem içilebiliyor, hem de sürülebiliyor. Yani iç ve dış beslenmede çok ama çok önemli bir bitki. Hep Kleopatra'dan bahsedilirdi. İşte güzellik unsuru, Kleopatra aloe vera sürerdi cildine. Gençlik aşılar, anti-aging de çok özelliğe sahiptir. Bununla birlikte biraz önce bahsettiğimiz o vücuttan toksinleri atma, antioksidan gücü söz konusu olduğunda doğada ki en güçlü bitkilerden bir tanesi aloe vera. Mesela Profesör Okan Yıllar'ın bir kitabı vardır. Farmakoloji bilim dalı öğretim üyesiydi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. Şu an Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dekan. Yanlış söylemiyorsam. Aloe vera ile yapmış olduğu çalışmada bakıyorsunuz amino asit, mineral, vitamin, enzim, salisilik asit, şekerler, saponinler, bunlar ne? Vücudu tamamen toksinlerden arındırmasını sağlayan hakikaten çok özel bir bitki. İçeriği o kadar güçlü ki mesela Metin Kımıldar hocamız var, bir naturopat, Ukrayna'da tıp eğitimi almış, bir tıp bölümüdür naturopati. Aloe vera bitkisine ayaksız hayvan der. Çünkü hayvansal besinlere, besin değerine sahip bir bitki aloe vera baktığınız zaman. Hakikaten tek tek incelenmesi gereken, araştırılması gereken bir bitki. Biliyoruz ki aloe vera, sadece aloe vera 564 tane hastalığa iyi geliyor.
Yani burada şunu yapalım diye düşünüyorum. Mesela hani aloe vera bitkisi var ya bahçelerde. Tabii o aloe vera bitkisini alın yiyin için anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılması. Biraz çünkü önce bunların da bir takım analizlerden geçirilerek yani sağlıklı olan içerik kısmının alınması lazım. Tabii. Yani öyle kaşıkla falan onu yemeyelim.
Ya sakın. Hatta ben birçok kişi de duyuyorum. Ben kestim, yaramda, yanığımda kullandım. Bunu da tavsiye etmiyoruz. Çünkü yaprağı ve jeli arasındaki sıvının alerjen etkisi olabilir.
Evet, zehirli, çok alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Evet,
zehirli bir maddedir. O da doğanın gücü bitkiyi dış etkenlerden korumak için. Lütfen hani bilmeden kesip, efendime söyleyeyim, merhem yapıp sürmek veya ondan sıvı yapalım, içelim yollarına asla gidilmesin. Zaten biraz önce onu söylüyordum. 300 farklı çeşidi var. Sadece bir tanesi yiyilip içilebiliyor. Barbadensis Miller türü. Bu da ancak ve ancak stabilize edildikten sonra kullanılabiliyor. Onu da bir tek laboratuvar ortamında yapılabilir. Patentli bir şekilde. Yani bir yerden gidip aloe vera alıp lütfen içmeyi denemeyelim.
Zehirlenebiliriz çünkü. Şimdi ben hekim olarak başıma tabii çok böyle hikayeler de duyuyoruz. Şimdi kanser hastalarıyla ilgilenince tabii kanser hastalığında Allah tabii ki kimseye yaşatmasın ama sonuçta bir takım insanlarda kanser oluyor. Belki biz de olacağız, bilemiyoruz. İnşallah olmayız. Kanser olduğu zaman tabii bir takım tedavilerle birlikte insanlar ister istemez böyle bir alternatif tıbba yönelme eğiliminde oluyor. Bu sefer çok bilinçsiz bir takım bitkilerin kullanımı söz konusu oluyor. Az önce Çelik Hanım'ın da dediği gibi yani bitkinin içerisinde faydalı kısımları olduğu gibi zehirli kısımlar da olabiliyor. Yani böyle hikayeler geliyor ki bize işte alternatif tıp için bilmem ne şeyi yaptırmışlar karışımı o otu bu suyu. Ölen insanlar var bu yüzden. Kanserden ölmeyip zehirlenip ölen insanlar var. O yüzden lütfen hani bu söylediklerimiz de sakın oralara gitmesin. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek istemeyiz. Çünkü kontrolsüz güç güç değildir. Yani kontrolleri yapılmamış, böyle laboratuvar ortamlarında çalışılıp deneyleri yapılmış, güvenli olduğu kanıtlanmış ve onaylanmış şeyler dışında lütfen kullanmayalım. Ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Sonra zaten yavaş yavaş da soru varsa alırız. Sonra yavaş yavaş toparlayabiliriz de. Propolis. Şimdi propolis inanılmaz son zamanlarda gündemde olan ürünlerden bir tanesi. Ben de açıkçası meme hastalarımda öneriyorum. Neden? Çünkü şu an propolisle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. Meme kanseri hastalarında faydalı olduğuna ve meme kanserinin tekrarlama oranlarını azalttığına dair çalışmalar var. Ama bakıyorum yüzlerce propolis var. Sıvı şeklinde olanı var, hap şeklinde olanı var, içileni var, çiğneneni var. İşte yani bunun da bir şeyi olması lazım değil mi? Standardı bir şeyi. Yani propolis nedir? Propolis... Nasıl olunca daha etkili? Hangi propolisi kullanalım biz? Aynı zamanda propolis bağışıklıkta da çok etkili. Bağışıklık sistemini güçlendirmede. Özellikle işte şu dönem koronadan korunmak veya hastalandığınızda bağışıklık sistemini arttırmak için kullanmalıyız diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?
Yani propolis öyle bir maddeden bahsettiniz ki propolis Yunanca'dan geliyor, antik çağlardan gelen bir şey. Polis koruma, yani şehrin koruması anlamına geliyor. Propolis ne diye sorduğunuz için söylüyorum. Bu kraliçe arının kovanını korumak için arı sütü ile ağaçlardan topladığı kök ve reçinelerle ağız içerisinde metabolize edip kapladığı bir madde ve kanıtlanmış ki bilimsel olarak propolis ile kaplanmış olan arı kovanları mikrop, bakteri, virüs, kanser hücresi kesinlikle tutmuyor. Bundan bilmiyorum izlediniz mi? 5-6 yıl öncesinde bir arı kovanı bulunmuştu. Arı kovanının içinde 3000 yıllık bir fare. Fare kovanın içine girdiği andan itibaren propolis devreye giriyor. Çünkü propolisin tek amacı kovana herhangi zararlı bir maddeyi sokmamak. Fareyi kaplıyor ve 3000 yıl sonra bulunduğunda fare mumyalanmış, ilk günkü gibi korunmuş ve ameliyathane kadar steril bir kovan söz konusu. Çok güçlü, doğadaki en güçlü doğal antibiyotik propolis. Hani bilim adamları araştırmışlar. Hakikaten farmakolojik anlamda çok güçlü değerlere sahip. Şimdi doğal antibiyotik olması sebebiyle vücut bağışık savunma sistemi geliştirmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirirken tüm dış etkenlerden de koruma sağlıyor. Mesela sevindirici bir haber var. Televizyonlarda çok artık konusu yapılmaya başlandı. 1990'lı yıllarda bilim adamları koronavirüse karşı etkili olduğunu ispatlamışlar. Tabii COVID-19 da bir çeşit korona. Yani pandemik hastalıklarda özellikle
virüslerin sebep olduğu hastalıklar ki en büyük baş belalarımız da onlar, çünkü çok hızlı yayılıyorlar ve sürekli değişiyorlar.
Evet, çok büyük bir savunma mekanizması oluşturuyor vücutta. Mesela propolisin farmakolojik özelliklerine baktığınızda içinde ateş düşürücü özelliği de var. Ağrı kesici özellikleri var propolisin. Dediğiniz gibi kanser hücrelerini öldürme özellikleri var. Mesela sedef, egzama, mantar gibi cilt ve deri hastalıklarında antifungal özelliğinden dolayı. Tabii ben alternatif gözüyle bakmıyorum. Çünkü medikal tıbba saygım sonsuz. Olmazsa olmazımız. Ama medikal tıbbın yanında tamamlayıcı olarak bakıyorum ben gıda takviyelerine. Ve en önemlisi de hastalıktan sonra bir çare aramak yerine, Hipokrat'ın en güzel sözüdür, hastalıktan korunmanın en yani hastalığa yakalanmamanın en kolay yolu ondan korunmanın çarelerini öğrenmek. İşte gıda takviyeleri bu anlamda bizim hastalığa yakalanmamızı önlüyor.
Bu kadar popülerleşmesinin de en büyük sebeplerinden biri bu. Dediği gibi yani Hipokrat'ın da dediği gibi aslında bizim tıpta da şu var, yani korunma, birincil, ikincil, üçüncül korunma denilen işte bir takım kavramlar var. Yani hasta olduktan sonra tedavi ayrı bir boyut, bir de asıl önemli olan sağlıklılık halinin devam ettirilmesi ve hastalıklardan korunma. Aslında tıp sürekli her yıl birçok çalışmalar yapıyor, birçok hastalıktan korunmaya yönelik tedbirlerle ilgili. Yani mesela bazı hastalıklardan korunmak mümkün, bazılarının erken tanısı mümkün. Nasıl mesela meme kanserine diyoruz işte beslenmenize dikkat edin, stresten uzak durun, yürüyüş yapın falan. Sigara, alkol kullanmayın, kilo almayın. Ama bir yandan da diyoruz ki işte 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir kere doktor muayenesine gidin, mamografi çektirin. Niye? Çünkü amacımız aslında bir sağlıklı kalmak. İkincisi, eğer hastalanacaksak da bunu erkenden tespit edip daha başındayken tedbirlerimizi almak. Tabii bunların içerisinde artık günümüzde sağlıklılık halinin devamı ve hastalık risklerinin azaltılmasının da en büyük etkenin beslenme ve yaşam alışkanlıkları olduğu gösterilmiş durumda. O yüzden de her geçen gün bu konu popüler bir şekilde, hızlı bir şekilde artmakla birlikte tabii ki milyonlarca da bilgi kirliliği söz konusu. Nasıl bütün dünya tıp literatürü 40 yaşından sonra her kadının yılda bir kere doktor muayenesi yaptırıp mamografi çektirmesi gerektiğini söylerken birisi de çıkıp mamografi sağlığa zararlıdır diyebiliyorsa, burada da biri onu diyor, biri bunu diyor, biri şunu diyor, bir sürü bilgi kirledikleri oluşuyor. Ama bilimsel dayanaklara bakmak lazım. Öyle kafaya göre yapmamak lazım ve garanti olduğundan emin olmadığınız ürünleri de kullanmamak lazım. Ona bir dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında mesela ben C vitamini. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. C vitamini, açıkçası ben çok kış meyvelerini sevmem. Yani öyle seven yerim de işte az yerim yani. Çok fazla tüketmem. Çok da sık grip olurdum ben. Yani böyle sürekli bir kış boyunca, yani özellikle mevsim, yani grip salgını döneminde sürekli bende bir halsizlik, bir kırgınlık, burun akıntısı sürekli. Sonra işte bir arkadaşımla tanıştım. Ben de işte demir eksikliği çıktı. Yani birçok vitamin eksikliği çıktı kan tahlillerimde de. Gayet hani yiyen içen bir insan olmama rağmen yaptırdığım tahlillerde her şeyi yiyordum ama demirim eksik çıktı, çinkom düşük çıktı, D vitaminim düşük çıktı, vitamin B12'm düşük çıktı falan. Oo, baktım ne kadar çok eksik varmış vücudumda. Hadi bunları takviye edelim falan derken arkadaşım dedi ki bana mutlaka C vitamini de kullan. Öyle. Ondan sonra hadi kullanayım bakayım dedim C vitamini. Açıkçası öyle çok da önemsemeden kullanmaya başladım. Tadı da hoşuma gitti, böyle çiğneme tabletiydi. Böyle her gün işte içmeye başladım falan. Sonra bir gün C vitaminim bitti. Ondan sonra üşendim biraz da yenisini almaya. Aman ne olacak ki dedim, hani kullanmayayım bir süre dedim. Pat grip oldum. Sonra döndüm, ben dedim uzun zamandır grip olmamıştım hiç dedim. Ondan sonra neden acaba falan diye düşündüm. Ben dedim her gün C vitamini içiyorum. C vitaminim bitti ve ben grip oldum. Yani kendimde resmen deneyerek bunu ispatlamış oldum. C vitamini vücutta ne kadar önemli olduğunu kendi üzerimde gördüm. O yüzden mesela şimdi bu özellikle viral enfeksiyonlar, evet, bağışıklık düşünce o çıkıveriyor. O yüzden C vitamini bence çok önemli.
C vitamini hakikaten vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasında çok ama çok önemli. Aynı zamanda kanı temizleme özelliği var. Şimdi C vitamini
antioksidan, zaten C vitamini
antioksidan. Bu arada biz kadınlara da bir tiyo, C vitamini cildi de güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında orada da dikkat etmemiz gereken şey çok önemli. C vitamini vücuttan atılan bir vitamin madde. Yani vücut tutmuyor.
Fazlasını atıyor.
Aynen öyle. İşte uluslararası standartta olmayan, kontrolleri yapılmamış, böyle sağlık kuruluşları tarafından onaylanmamış o kadar fazla C vitamini var ki baktığınız zaman sentetik. İdrarla ve ter yoluyla dışarı atıyorsunuz. Vücut zaten tutmuyor C vitaminini. Fazlası da böbrekte taş yapabiliyor. İşte bunun için biyofaydalılığı yüksek olan, bağırsak emilimini sağlayan C vitaminini kullanmak çok önemli. Emilir, çiğnenebilir tablette. Yani vücudun absorbe edebildiği C vitaminleri hakikaten çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Mesela tıbbi bir bilgi, C vitamini demir emilimini de artırır. Yani kansızlığı olanlarda demir hapı kullanırken C vitamini kullanırlarsa daha etkili olur.
Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Gene bu gripal enfeksiyondan bahsettiniz. Hastalıklardan korunmak, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda şöyle bir toplamak gerektiğinde probiyotikten, propolisten bahsettik. D vitamini şu an çok çok önemli.
Doğru, doğru.
Biz en örnek verdiniz. Hani C vitaminini almaya bıraktığımda grip olmuşum, onu fark ettim dediniz. Ben bundan 3-4 yıl önce en büyük şoku 3,5 ay bir fil Bodrum'da tatilde güneş sonrasında İstanbul'a döndüğümde aldığım tahlilde düşük D vitamini seviyesiyle şok olmuştum. Güneşten alıyoruz biliyorsunuz.
Benimki de 8 çıkmıştı, yani çok düşük.
İnanılmaz. Ve baktığınız zaman aslında bizim topraklarımızda çinko da yok. D vitamini de maalesef sürdüğümüz güneş koruyucu. Bak şimdi konu nerelerden nerelere geliyor. Holistik böyle bir şey. Bütünsel yaklaşmak. Şimdi güneşten biz D vitaminini almak istiyoruz. Bununla birlikte güneşin zararlı ışınlarından korunmak için 50-60 faktör güneş kremi kullanıyoruz.
Güneş koruyucu kullanıyoruz.
Şimdi güneş koruyucuyu kullandığımız zaman güneşin o faydalı D ışınını zaten almıyoruz. burada da dikkat etmek lazım.
Aynen. Yani güneşin en çok zararlı ışınlarının olduğu, güneşin en zararlı ışınlarının en çok vücuda zararlı olduğu saatlerde aslında D vitamininin de en faydalı olduğu saatler. Yani böyle çelişkiler de var tabii.
Var.
Güneş koruyucu kullanıyoruz. Bu sefer D vitaminimiz düşüyor.
Aynen.
Bir de genetik bir yandan düşünüyorum. Ben Türkiye'de çünkü çok ciddi D vitamini eksikliği var çocuklarda, erkeklerde ve kadınlarda, herkeste. Çünkü biz laboratuvarda da işte çok kullandığımız, istediğimiz tahlillerden biri inanılmaz hep ek düşük geliyor. Yani güneş gören de görmeyen de düşük geliyor. O yüzden artık endokrinologlar yani düzenli belli aralıklarla ya da sürekli belli bir miktarda D vitamininin alınmasını öneriyorlar. Ki aynı zamanda özellikle kadınlar için daha önemli, yaş ilerleyip menopoza girdiğinizde kemik erimesinden de kalsiyumla birlikte D vitamininin alınması, bunlar çok çok önemli.
Buna bir şey eklemek istiyorum. Hakikaten D vitaminini aktive etmek istiyorsak vücutta, emilimini sağlamak istiyorsak magnezyum, kalsiyum ve D vitamini üçü birlikte alındığı takdirde bir işe yarıyor.
Evet. Bunun için şöyle de söyleyeyim. Mesela çok sık gelen şikayetlerden biri de genel şikayetlerden hastalardan. Atıyorum mesela hasta bana meme için kontrole geliyor. Diyor ki hocam diyor işte çok kas ağrılarım var, çok kendimi yorgun hissediyorum, çok halsizlik var, çabuk yoruluyorum, bacaklarım ağrıyor falan. Aslında bunların temelinde hep kalsiyum, magnezyum, D vitamini kullanılmamış olması var. Çünkü kalsiyum, magnezyum eksikliği ve D vitamini eksikliği kas ağrılarına, kramplarına, çabuk yorulmaya ve halsizliğe sebep oluyor. O yüzden özellikle bu şikayetleri olanların mutlaka alması gerekiyor. Onun dışında yaşımız ilerledikçe hele kadınlar mutlaka ve mutlaka alınmasın ki genelde zaten kadın doğum doktorları da önerirler menopoza günlerde. Şunu söylemek istiyorum, biz tıpta tabii ki ilaçları veriyoruz. Ama ilaçlarla birlikte aslında bir takım önerilerde bulunmamız gerekiyor kişilere daha sağlıklı olmaları için. O kısmı biraz eksik kalıyor en azından bizim ülkemizde. Belki zamanla bu tamamlayıcı tıp kısmı biraz daha oturacak diye düşünüyorum. Mesela hormon ilacı veriliyor ya da işte menopoza giriyor kadın, hormon ilacı veriliyor. Ama menopoza giren kadınlarda ne oluyor? Kemik erimesi belirgin bir şekilde artıyor. O zaman ne yapmak lazım? Tabii kadın erkek herkeste kemik erimesi olabiliyor ama menopoz belirgin bir şekilde menopozdan sonra artış söz konusu. O zaman bizim belli zaman yaşlardan sonra özellikle kalsiyum, magnezyum, D vitaminini düzenli kullanmamız gerekiyor kemik sağlığımız için. Sonra ne oluyor? İleri yaş bile değil, 55-60 yaşlarında bir bakıyorsunuz doktora gidiyor bel ağrıları yüzünden. Aa senin belin kırılmış diyor. Ya diyor hiç düşmedim etmedim, nasıl kırılmış belim? Kendi kendine beli kırılıyor insanların. Neden? Çünkü kemik erimesinden. Çünkü zamanında yeterli alması gereken besinleri ve gıdaları alamamış olmasından dolayı. Bunlar yani çok önemli. Yani işte bir takım hastalıkları tedavi ederken bir takım şeyleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Ben soracağım. Yani özellikle sormak istediğiniz bir şey var mı? Sizlerin sormak istediğiniz bir şey. Ona göre yavaş yavaş bitirebiliriz programı. Onun için sorayım dedim Nurşen Hanım.
Merak ettiğim birkaç soru var. Bilmiyorum Elif'in de var mı ama.
Tabii.
Öncelikle gıda takviyeleri, işte belli resmi kurumların onayı olmayan ürünleri almamak gerektiğini biliyoruz. Evet. Bunun dışında o ürüne etiketinde hangi bilgilerin olmasına dikkat etmek gerekir?
Evet, Açeli Hanım.
Evet. Gıda takviyesinde çok ulusluluk çok önemli. Benim dikkat ettiğim özellikle. Çünkü
Biraz özellikle önce... Avrupa ve Amerika'da satıştaysa o marka, o mesela bir endikasyon olabilir. Oralarda çünkü çok ciddi şeyler var, kontroller var.
Evet, bir noktaya değindiniz. Hani Türkiye'de Tarım Bakanlığı onay veriyor gıda takviyelerine. Bu her ülkede böyle değil. Bazı birçok ülke, işte Rusya, Fransa, İngiltere, burada Sağlık Bakanlıkları gıda takviyelerine onay veriyorlar. Dolayısıyla böyle çok uluslu, farklı uluslarda tüketimde olan o ulusların ilgili Sağlık Bakanlıkları tarafından onay almış, tamamen doğal yollu üretilmiş ürünler. İşte FDA bunlardan bir tanesidir. NSF gıda sertifikası mesela aklıma gelen bunlardan bir tanesidir. Biraz önce aloe vera dedik. Ne dedik? Lütfen bilinçsiz bir şekilde... saksıda yetiştirdiğimiz aloe verayı kullanmayalım dedik. Aloe Bilim Konseyi diye bir konsey var. Aloe Bilim Konseyi'nin onayladığı aloe verayı tüketmek çok önemli. Takviyelerin arkasında Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı barkodlarının olması çok önemli.
Üretim ve son kullanma tarihleri yazılı. Ambalajlar böyle açılıp kapanacak bir şey olmamalı. Yani öyle aç kapa yapamama gerekiyor. Yani korunaklı olmalı ambalajlar.
Daha önce açılmadığından emin olmamız gerekiyor.
Aynen. Açılmamış. İfade edemedim tam onu. Daha önce açılmamış olduğundan emin olacaksınız. Yani ne oluyor? Mesela açıyorsunuz. İçerisinden böyle bir alüminyum folyo gibi bir kat oluyor. Mesela oradan anlıyorsunuz ki bu hiç açılmamış.
Evet. Bunun için ben öyle şeylere denk geliyorum ki internette onu da yapıyorlar artık.
Ha evet, onu ben şu an söyleyeyim. Mesela yani yanlış anlaşılmasın, Trendyol, ben çok alışveriş yaparım. Ama yani kılık kıyafet alışverişinizi yapın, kitap defter yapın Trendyol'dan. Ama ilaç ve kozmetik şeyleri internet sitelerinden lütfen satın almayın. Alırsanız da sağlık sitesi varsa ya da bir eczanenin sitesi, belki ondan alabilirsiniz. Ama onun dışında yani oralarda hani ucuz buluyoruz ya. Yani o ucuzlar şu anlama gelebiliyor. Bir son kullanma tarihi geçmiş ürün olabiliyor. Ya da gerçek ürün olmayabiliyor.
Kesinlikle.
O yüzden ucuz diye sakın o çok kullanılan internet sitelerinden alışveriş yapmayın. N11 hepsi burada, fark etmez. Yani bilemiyorsunuz. Çünkü o sitelere birçok mağaza ürün gönderiyor. Onlar sadece aracı site. Yani o gönderen firma sahte, tekrar paketlenmiş, son kullanma tarihi geçmiş ama son kullanma tarihini değiştirerek sanki güncelmiş gibi gönderebiliyor ürünleri. Onların garantisi yok. Bu sefer karşınızda şikayet edeceğiniz bir muhatabınız da yok başınıza bir şey geldiğinde. O yüzden buna da dikkat etmek lazım.
Çok önemli. Faturalı olması çok önemli. Son kullanma tarihlerinde kaliteli bir gıda takviyesi ise eğer, ambalajın üzerinde, etikette yazmaz son kullanma tarihi. Biz bunlara da rastladık danışanlarımızda. Soğuk presle, damgayla tarih yazılır ki değiştirilmesin. O tarihler silinip üzerlerine etiket basıldığını gördük. Bunlara hakikaten dikkat etmek çok önemli. Faturalı ürün olmasına dikkat etmek, karşınızda size garanti veren, size ulaşabileceğiniz bir hizmet yeri, işte telefon numarası, adresi verebilen yerlerden lütfen alışverişinizi yapın derim ben.
Evet, kesinlikle. Aynı şekilde buna katılıyorum. Başka birkaç sorum var demiştiniz.
Evet hocam, bir de zaman zaman bazı besinlere alerjimiz olabiliyor. Ama öyle ki bazen de o alerjimiz olduğu besinler aslında bizim ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri barındıran besinler. Peki Onları yiyemiyorsak bu gıda takviyeleriyle karşılayabilir miyiz o açığı? Vücudumuzun ihtiyacı
evet,
olan
karşılayabiliriz. O şeyi buralardan sağlayabiliriz. Kesinlikle karşılayabiliriz. Yalnız orada şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir besin alerjiniz olması, tabii ki o besinin içerisinde birçok şey var. Yani sadece içindeki vitamine karşı alerji anlamına gelmediği için o besini yemeyebilirsiniz. Ama içindeki vitamini vitamin olarak ayrı bir şekilde alabilirsiniz. Ama bir de şuna dikkat etmek lazım. Bazı insanlar çok alerjik. Yani birçok şeye alerjileri var. O zaman o tip insanların bir ilaçtı, bir başka bir üründü kullanmadan önce hani bir alerji doktorundan görüş alıp gerekirse onlara karşı alerji testi falan yaptırmaları gerekebilir. Yani o yüzden istisnaları hariç tutuyorum. Ama mesela atıyorum ıspanağa alerjiniz varsa, gerçi ıspanağın içinde de çok demir yok ama hani Temel Reis'ten kalma bilgilerimiz, demiri ayrıca ağzına içebilirsiniz. Yani bir sakıncası yok.
Evet. Bu arada alerjisi olanların en büyük problemi bağışık sistemlerinin zayıf olmasından ve maalesef bağırsak florası, bağırsak sağlığı, yani sindirim sistemi, boşaltım sistemindeki sıkıntılardan. Dolayısıyla eğer ki alerji problemleri varsa önce vücuda bir detoks yapmaları, bağırsaklarını düzenlemeleri, sonrasında doktorumun dediği çok önemli bir alerji testinden geçerek hangi gıdalara, hangi besinlere alerjileri var. Ama şöyle de bir gerçek var. Alerjiyi alerjenlerle tedavi etme yolu, bu çok yaygındır. Yani örneğin polen çok alerjik, bal, işte arı ürünlerine alerjisi olan hastaları polenle tedavi yöntemlerini biliyoruz. Tabii ki bu bir uzman.
Aynen. Yani oralarda onu söylemekte fayda var. Evet.
Yardımı alarak, asla ezbere değil.
Kesinlikle. Çünkü alerji dediğimiz şey böyle bir çeşit bir şey değil. Çok çeşitleri var ve dereceleri var. Yani çok hafif alerjiler de olabiliyor, ölümcül alerjiler de olabiliyor. O yüzden o tip şeylerde mutlaka uzman görüşü almadan kafaya göre tedavi uygulamamak gerekli. Bunları mutlaka parantez içerisinde bold bir şekilde üstünü vurgulayarak söylüyoruz.
Zaten alerjiyle ilgili de ayrı bir oturumumuz olacak. Orada bunu daha çok konuşma fırsatı bulacağız. Benim bir sorum olacak. Nurşen'in de daha vardır da hemen araya girdim bu korsan olarak. Biz bu takviyeleri, yani bunun her biri için ayrı ayrı mı konuşmak gerekir? Sürekli mi almamız gerekir? Bunun öncesinde işte eksiğimiz var mı diye, işte mesela C vitamini atılabiliyor ama hepsi atılıyor mu fazlası acaba vücuttan? Yani bunun öncesinde bir takviye almadan önce tahlil yapmamız mı gerekir? Yoksa işte bazı şeylerde tahlile gerek yok ama bazılarında var diyebilir miyiz? Almaya başladıktan sonra sürekli mi alacağız? Ne dozla alacağız? Her gün mü alacağız?
Ne kadar güzel bir soru. Çok doğru. Şimdi evet, her vitamin, her mineral, amino asit sürekli alınmaz. Tabii ki tetkiklere dayalı olması önemli. Ama bazı vitamin ve mineraller var ki mutlaka ve mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Örneğin bir omega 3. Omega 3 ölçülmez, dışarıdan alınması gerekir. Balık yiyebilirsiniz, evet, ama birçok balık maalesef ağır metal içeriyor artık. Sular kirli demiştik. Omega 3 balık yağı değildir, balık yağı asididir. Balık yağı kalbi korur, eklemleri korur, gözü korur. Dışarıdan alınması çok önemlidir. Çünkü trigliserit, kolesterol gibi kötü huylu yağları vücuttan atmaya yarar. Damar tıkanıklıkları...
Ben onu diyecektim. Aynı zamanda kalp damar sağlığı açısından da önerilir.
Çok önemlidir omega 3 kullanımı.
Yani omega 3'ün fazlasından zarar gelmez diye biliyoruz herhalde.
Eğer doğru ürünü kullanıyorsanız burada da nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Üretim sahası önemli. Dip balıklarından mı elde edilmiş yoksa soğuk su yüzey balıkları mı? Neden? Çünkü dip balıkları ağır metalle beslenir. Çok fazla ağır metal vücuda almak hiçbir zaman istemiyoruz. Onlara dikkat etmemiz gerekir. Uluslararası standartlarda EPA, DHA oranlarına bakmak gerekir. Omega 3'ü düzenli 2 yaştan itibaren, hatta anne karnındaki bebek dahi, anne hamileyken omega 3'ü alır annesi sayesinde. Yaşlılara, gençlere yaz kış önerilir. Propolis, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilirsiniz. Ama sürekli her gün kullanmalı mısınız? Hayır. Kalsiyum 35 yaşından itibaren kullanmalı, özellikle kadınlar. Kalsiyum oranlarınızı evet kontrol edebilirsiniz ama bilinen bir şey var ki zamanla östrojen dengesi bozuldukça kemikler erimeye yüz tutuyor. Bunun için hatta çocuk yaşta aslında kalsiyum. Neden? Eskiden süt, peynir, yoğurt tüketirdik ve kalsiyumu alırdık. Şimdiki çocuklar bizim kadar, biz yakaladık bir kısmını ama bizden önceki jenerasyon çok ama çok daha sağlıklıydı o anlamda. Et, süt, yoğurt, peynirden artık alamıyoruz, almamız gerekeni. Onun için özellikle 35'inden sonra kalsiyum takviyesi çok önemlidir. Saçınız dökülür, tırnaklarınız kırılır. Bilirsiniz ki vücudunuzda bir takım mineraller eksiktir. O zaman mesela mevsim dönüşlerinde mineral takviyeleri alabilirsiniz. Q-enzim. Q-enzim bu hücreler organellerden oluşur. Organeller mitokondri, enerji fabrikasıdır mitokondriler ve yakıtı da Q-enzimdir. Yani Q-enzim olursa hücrenin içinde, yani mitokondride enerji üretmeye başlar vücut. Zamanla yaş, hepimizde var Q-enzim. Benim 19 yaşındaki kızımda da var, 70 yaşındaki annemde de var. Ama yaş ilerledikçe artık vücuttaki Q-enzim, yani koenzim depoları azalmaya başlıyor. Dışarıdan alınması gerekiyor. Q-enzimi kullanabilirsiniz 40 yaş üstündeyseniz eğer düzenli olarak. B12 seviyesi çok önemlidir. Genelde de düşüktür. Neden düşüktür? Çünkü öyle bir vitamin, öyle bir madde ki vücut strese girdiği anda B12 depolarını hemen eritmeye başlar. Onun için B12 önemlidir. 6 ayda bir, yılda bir tahlillerle zaten B12 oranlarımızı da gözlemleyebiliyoruz. D vitamini biraz önce Beyza doktorumuz bahsetti. Hep eksiktir. Onun için dönem dönem D vitamini takviyesi kalsiyum ve magnezyumla birlikte kullanılmalıdır.
D vitamini vücutta birikmez. Onu istediğiniz kadar alabilirsiniz.
D vitaminini sürekli ama sürekli kullanabilirsiniz. Çünkü dediği gibi doktorumun, vücutta birikmez, enerji verir, kanı temizler. Özellikle sigara içiyorsak, alkol kullanıyorsak, daha iyi yaş almak istiyorsak C vitamininin enfeksiyonlara karşı da hakikaten çok güçlü bir etkisi vardır. Her daim kullanılabilir. Başka sevgili doktorum,
probiyotikleri de düzenli kullanabiliriz.
Düzenli kullanımı çok önemli. Bağırsak sağlığı, bağırsak
kullanabiliriz.
Evet. Bağırsak ikinci beyin düzenli kullanılabilir.
Onların da iki formu var genellikle. Bazıları daha tedaviye yönelik olduğu söyleniyor, kapsül formundakiler. Bir de işte şase formundakiler var. Onlar için daha gündelik kullanıma uygundur deniyor. Ne kadar doğru?
İçerik önemli. Dediğim gibi o probiyotik kapsülünün içinde kaç farklı bakteri var? Bağırsakta kaç milyar, kaç milyon koloni oluşturabiliyor? Bioselüloz özelliği var mı? Mesela mide asidinden etkilenmemesi gerekiyor. Probiyotikte dikkat ettiğimiz kapsül aldığınızda kapsülünün mide asidinde zarar görmeyip direkt bağırsakların içerisinde emilmesini sağlaması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Biraz önce atlamış olabilirim söylemeyi.
Tabii mide koruyucu kullanıyorsanız bu mide asidi zaten çok mide asidi salgılatmayan proton pompa inhibitörlerinden kullanıyorsanız belki bu noktada çok dikkat etmiyor olabilirsiniz mi?
Yok yok öyle değil.
Benim eşim düzenli mide asidi giderici kullanıyor mesela.
Şimdi proton pompa inhibitörlerini kullanmak ben de yıllardır düzenli olarak kullanıyorum. Birçok şeyin emilimini de bozuyor, birçok şeyi de etkiliyor aslında. Negatif yönde de etkileri çok var. Proton pompa inhibitörü kullananların daha çok kullanması gerektiğini düşünüyorum ben.
Hayır, buna daha az dikkat edebilir mi acaba? Onu demek istemişim. Yani midede çözülmediğinin çok önemi oluyor mu bu durumda? Bunu merak ettim. Çünkü eşim aynı zamanda probiyotik kullanıyor eşim. Ve düzenli işte proton pompa inhibitörü kullanmak zorunda.
Düşünüyorum tabii ki yani bu konuda çok bilgim yok ama düzenli proton pompa inhibitörü kullandığında midede asit olmuyor diye bir şey de yok tabii. Yani sonuçta orada yine bir takım sekresyonlar oluyor besinleri, gıdaları parçalamak için. O yüzden hani gene mideden geçip bağırsakta açılan cinsi önemli. Mesela vitamin B12 için de o çok önemli. Vitamin B12'nin de midede değil, bağırsakta, ince bağırsaktan emildiği için mideden değişmeden geçmesi gerekiyor. Mide problemi olan insanlarda mesela vitamin B12 de düşük çıkıyor. Ve vitamin B12 dikkat edin. Çoğu iğne şeklindedir. Hap şeklinde vitamin B12 pek vermez doktorlar. Neden? Çünkü ağızdan emildiğinde midede etkisiz hale geldiği için. Ona dikkat etmek lazım mesela. Mideden değişmeden geçmesi gerekiyor ki etki etsin.
Evet.
Son soruyu alalım.
Gıda takviyeleri hangi amaçlar için kullanılmamalı?
Gıda takviyeleri biraz önce söylediğim gibi. Şimdi biz burada nefes alıyoruz, konuşuyoruz ve her konuştuğumuz, her nefes aldığımız sürede vücudumuzda milyarlarca hücre ölüyor. Hücrelerin tekrar oluşması sonucunda da ne oluyor? Yaşamımıza devam ediyoruz. Vitamin, mineral, amino asit, enzim, sterol yani takviyeler bizim hücrelerimizin canlanması için en gerekli maddeler. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Şimdi madem ki doğal beslenemiyoruz, madem ki artık yediğimiz, içtiğimiz şeyler katkı maddeli, hormonlu, madem ki biz doğal beslenemiyoruz, takviye kullanmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için takviye kullanmalıyız. Vücudun sağlıklı yaş alabilmesi için hücrelerimizi beslemeye ihtiyacımız varsa gıda takviyelerini kullanmamız gerekiyor. Vücuttan toksinleri atmak için. Şimdi ne dedik? İlaçta kullanıyoruz. Havada kirli, suda kirli, antidepresan kullanıyoruz, ağrı kesici kullanıyoruz. Faydalarının yanında birçok vücuda toksik madde de alıyoruz. Bırakın onu, bir gün boyunca yediğimiz, içtiğimiz gıdaların içerisinde yaklaşık 15 bin tane katkı maddesi alıyoruz. Her gün, her gün bu katkı maddelerini vücuttan atmak için takviye kullanmalıyız.
Hocam bunların altını çizdiğiniz ikinci kez çizmek iyi oldu ama ben galiba soruyu yanlış sordum ya da yanlış mı telaffuz ettim. Yani hangi durumlar için kullanmamak? Aslında şunu kastediyorum. İşte sigarayı bırakmak
için
istiyorsan
kullanmalı mıyız? miyiz bunu? Yani
şey, yok tedavi... şöyle bir şey derler ya Elif Hanım, işte sigarayı bırakmak için şu ürünü kullanabilirsin de şu takviye anladım, bunu sağlıyorum işte. İşte boyunu uzatmak için şunu kullanırsan şöyle uzar da ya da benze, işte kilo vermek
zayıflamak için, kas evet, yapmak evet, için, yağ yakmak için vesaire.
Şöyle evet, söyleyeyim ben size.
Hangileri için kullanmamak yani?
Tamam. Şimdi anladım. Yalnız bu konu çok çok uzun bir konu. İsterseniz bu konuyu şöyle yapalım. Eğer isterseniz sadece bu konularla ilgili Açeli Hanım'la daha sonra özel bir program yapabilirsiniz. Veyahut da e-mail adreslerimizi verelim biz. Detaylı, çünkü boy için farklı, zayıflama için farklı, işte kalp sağlığı için farklı, kabızlık için, hepsi apayrı. Yani tek bir şey değil, her şey için farklı şeyler öneriliyor. O kadar detaylı bir konu ki bu. Yani zayıflamak için de evet bir takım ürünler var. Boy uzatması için var, eklem ağrıları için, diz ağrıları için bir takım ürünler var. Kabızlık şikayeti olanlar için, hatta Hashimoto tiroidinde bile etkili olabilecek şeyler var. Yani çok çok çok bunlar başlık başlık konuşursak yani rahat bir saatlik bir gündem. O yüzden benim size önerim ya bunu ayrı bir gündem olarak ele alabiliriz. Ve izleyenler de bu konuyla ilgili eğer danışmak isterlerse hem hangi durumlarda nasıl beslenme ve gıda takviyesi kullanmamız gerekir, şu anda reklama girmesin diye tabii ki marka vermedik ama eğer özelden sorulursa bir takım ürün önerilerinde bulunabiliriz. Benim e-mailim drbeyza@hotmail.com, yani doktorun drsi birleşik, arada bir noktalama yok, drbeyza@hotmail.com. buradan bana sorabilirsiniz. Ben cevaplayabildiğimi cevaplarım, cevaplayamadığımı Açeli Hanım'a yönlendiririm. Açeli Hanım, siz de kendi iletişiminiz için vermek isterseniz.
Tabii ki. Benim de e-mail adresim aceliapekcan@gmail.com.
aceliapekcan@gmail.com. Yani detaylı sorularınızı ve bu konuyla ilgili bilgi taleplerinizi buralardan iletebilirsiniz. Dediğim gibi Nurşen Hanım, yani Açeli Hanım da uygun görürse ayrı bir başlık olarak bunları konuşabilirsiniz ama gerçekten hepsi başka ve her kişi de farklı uygulanıyor. Yani mesela siz atıyorum, sizin kilonuz yok da sizin zayıflamanız için farklı bir uygulama yapılırken benim zayıflamam için farklı bir uygulama olabiliyor. Yani bireysel olduğu için bunlar böyle direkt işte zayıflamak için şu, boy uzatmak için bu falan gibi böyle çok net kriterler yok. Ama belki toparlamak amacıyla Açeli Hanım hani birkaç cümleyle bahsetmek ister. Yani
Nurşen şunu söylemek istemiştir sanırım,
cevaplamak için. Ama dediğim gibi çok detayları var.
Bu detaylara elbette girilebilir her daim. Şöyle bir iki örnek vererek, biz gıda takviyesini ne zaman kullanmalıyız? Hastayken kullanabilir miyiz? Kesinlikle hastayken. Birincisi, ne dedik? Hasta olmamak için, hastalıklardan korunmak için bir kere kullanmalıyız. Yani sağlıklı kalmak için. Öte yandan evet, bir şeker hastası, bir diyabet hastası da gıda takviyesi kullanmalı. Çünkü biliyoruz ki şeker hastalarında vücutta krom, bu da işte fitoterapi, holistik beslenme, tamamlayıcı tıbba giriyor. Krom çok ama çok önemli bir madde. Dışarıdan alındığı takdirde krom ve demir şeker hastalarında ilaçlarının yanında iyileştirici, iyi etkileri olduğu ispatlanmış, kanıtlanmış. Yani hastalığın yanında mutlaka doktor kontrolünde ilaçlarını bırakmadan, doktor kontrolüne ara vermeden takviyelerle tamamlayabilir. Dedim ya, alternatif değil, tamamlayıcı. Sağlıklı insanda takviye kullanmalı, hastalarda takviye kullanabilir.
Yani herkesin her yani birçok ihtiyaç duyduğu konuda o konuya ve duruma özel öneriler var. Ama genel olarak baktığımızda genel sağlığımız için işte C vitamini, omega 3, ondan sonra propolis, probiyotikler, aloe vera, balık yağı, bunlar hemen hemen her gün alınabilecek, bir sıkıntı yaratmadan kullanılabilecek gıda takviyeleri. Ama onun dışında bazı eksiklikler ve şikayetlere göre diğerlerini tabii kullanmak gerekiyor. Bir de dönem dönem, yani bütün her şeyi de her gün alamayız zaten. Öyle bir şey de mümkün değil. Bazılarınız zaten vücutta eksikliği olursa almak lazım. Ama işte belli başlı şeyler, az önce saydıklarım, bunlar zaten laboratuvarda test edemiyorsunuz bunların çoğunu. Hani benim vücudumda omega 3 eksikliği var mı gibi bir test yok. Hani bu tip şeyler düzenli, her gün sağlıklılık halinin devamı için kullanılabilir.
Çok doğru. Çok teşekkür ederiz. Hocam çok sağ olun.
Yani, Elif, ben senin... de çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi ya, bu konular son yıllarda inanılmaz gündemde. Evet. Ama burada özellikle Açeli Hanım da çok vurguladı. Asla alternatif tıp demiyoruz. Değil. Alternatif tıp değil. Tıpla birlikte tamamlayıcı tıp. Yani hasta olmamak için, hastalıktan korunmak için veya hastalıktan iyileşmek için doktorların önerileriyle birlikte bir takım gıda takviyeleri alarak daha sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak mümkün. Buna da tamamlayıcı tıp diyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın ve asla kalitesi, doğruluğu, zararlı olmadığı onaylanmamış hiçbir ürünü kimsenin tüketmesini asla önermiyoruz. Yani tüketmeyin hatta, çünkü yani başınıza sıkıntılar da açabilir bazı şeyler. O yüzden bunları seçerken dikkatli olmakta fayda var. Açeli Hanım gibi bu işin uzmanlarından yardım alınabilir. Onlar çünkü daha hakim piyasadaki ürünlere. Yani ürünlerin işte ne gibi sıkıntıları olabilir ya da hangi ürünler daha sağlıklıdır, bu işlerin uzmanlarından bilgi alınarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben kendi adıma her gün düzenli kullandığım bazı şeyler var. Dönem dönem değiştiriyorum, başka şeyler de ekliyorum. Ama bazı belli başlı ürünleri her gün düzenli olarak kullanmaya çalışıyorum.
Evet.
Herkese çok teşekkür ediyorum ben. Bizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Açeli Hanım'a beni kırmayıp buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. E-mail adreslerimizi bildirdik. Sorusu, katkısı, önerisi olanlar için oradan yazışabiliriz. drbeyza@hotmail.com benimki.
Pekcan@gmail.com'da Açeli Hanım'ın,
evet, değil mi? Evet, o da Açeli Hanım'ınki. Bizlere buralardan ulaşabilirsiniz. Bildiklerimizi cevaplarız, bilmediklerimizde sizi yönlendiririz. Çok teşekkür ederim. Ben Açeli Hanım'dan da son sözünü alalım, sonra Nurşen Hanım'ı bırakalım.
Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Sizlerle olmak gerçekten çok büyük keyifti. Ben herkese özellikle bu pandemi döneminde sağlık diliyorum. İnşallah tekrar daha güzel, daha sağlıklı ortamlarda buluşmak dileğiyle diliyorum.
Çok teşekkür ederiz.
İnşallah, inşallah.
Önemli katkılarınız oldu. Hatta daha da holistik düşünüp takviye gıdaları, yani gerektiğinde ilaçların, hasta olmamak için takviye gıdaların yanında belki daha önceki oturumlarda öğrendiğimiz işte sağlıklı beslenme, doğru beslenmeyi de hayatımıza koyup, hatta belki değil yani mutlaka hareketi de hayatımızın bir yerine koyup.
Egzersiz de çok önemli.
Egzersiz de koyup bütüncül bir sağlık önemli bir şey değil mi o zaman?
Aynen. Bir de su içmek.
Su içmek tabii ki. Ki sağlıklı beslenmenin şeylerinden bir tanesi.
İçerisinde var zaten. Aynen.
O zaman teşekkür ederiz.
Bir de sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan.
Ha tabii var. Evet. Yani zararlı olanlardan uzak durup yararlı olanları hayatımıza daha çok katmaya çalışmak önemli bir şey diye söyleyebiliriz herhalde.
Evet. Evet.
Peki. O zaman çok teşekkür ederiz. Nurşen, senin son söylemek istediğin bir şey var mı?
Ben de çok teşekkür ederim. Davetimizi kırmadığınız ve bizimle bu değerli bilgileri paylaştığınız için Beyza Hoca'yla önümüzdeki ay 10 Şubat'ta farklı bir konuda yine buluşacağız. Ama her yanıyla sağlık oturumları önümüzdeki
devam hafta perşembe günü. Önümüzdeki hafta ruh sağlığına birazcık yavaş yavaş gireceğiz.
Öyle mi? O da çok önemli ya. Yani bu genel sağlık.
Yani çok şey bir alanına gireceğiz haftaya ama yani çok agresif bir alanına gireceğiz. Şiddetle mücadeleyle ilgili bir oturumumuz olacak ama ruh sağlığı.
O da önemli ama bu bütüncül sağlıkta psikolojik ruh sağlığı da çok önemli. Hı-hı. Yani hepsi birlikte çok önemli.
Çünkü
yani
insan biyopsikososyal bir bütündür.
Aynen
biz okula
öyle.
İlk girdiğimizde kafamıza kakıla kakıla bu kısım.
Aynen öyle. Aynen. Hepsi birlikte. Yani tek bir şeyle olmuyor gerçekten.
Kesinlikle. Aynen. Akıl, beden, ruh çok çok önemli.
O zaman haftaya görüşmek üzere. Beyza Hocam'la da bir ay sonra 10 Şubat'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.